Ayrım 11, Turnike, Hakan Erol, sayfa 110. Dragos'taki aramalarda ele geçirilen USB belleğin imaj raporunda da dikkat çeken bilgilere rastlanıyordu. Rus istihbaratı ülkedeki FETÖ üyeleri hakkında Leyla İzmailova'dan bilgi istiyordu. Peki İzmailova ne yaptı dersiniz? İzmailova Oktar'a notla bu durumu iletirken cemaatten gelen talimatla cemaatten kopan ve Rusya'da yaşayan kişileri FETÖ'cü olarak Rus istihbaratına bildiriyordu. İzmailova cemaatten ayrılan Cenk Büyüktosun ile Seçim Köse'nin isimlerini veriyordu. Oktar böylece bir taşla birkaç kuş birden vuruyordu. 10 yıl önce cemaatten ayrılan ancak dosyada sanık olarak yer alan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Seçim Köse'de fişlendiğini doğruluyordu. Sankt Petersburg Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Leyla İzmailova yalnızca tercümanlık yaparak cemaate fayda sağlamıyordu. Cemaat birçok konuda İzmailova'dan yardım istiyordu. Gerek çeviri konusunda gerekse de Rusya'daki kritik bağlantılar konusunda cemaat İzmailova'dan yararlanıyordu. Hatta bir iftarda Rusça okunacak duanın çevirisinde bile İzmailova'dan destek alınıyordu. Bu noktada birkaç WhatsApp yazışmasına daha bakalım. 13 Şubat 2018 yılında yapılan görüşmede cemaat İzmailova'ya Rusya'da Tina Kandelaki isimli bir kişinin Türkiye'ye getirilmek istendiğini söylüyordu. Cemaat Rusça destek için İzmailova'ya başvuruyordu. Peki Tina Kandelaki kimdi? Önemi nereden geliyordu? Zira yazışmalarda bu ismi duyan İzmailova şaşkınlığını gizleyemiyordu. Kandelaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikinci eşi olduğu söylenen Alina Kabayeva'nın çok yakın arkadaşıydı. Hatta İzmailova Putin ve ailesinin çok özel sırlarına da vakıf olduğunu iddia ettiği Kandelaki'nin Rusya adına özel bilgi toplama faaliyetleri yürüttüğünü de söylüyordu. Cemaatle yazışmalarında Kandelaki'nin gelirim demesini ilginç bulan İzmailova, oktarcı ekibin ayarladığı uçuşa da karşı çıkarak business biletin ayarlanmasını istiyordu. İzmailova, Kandelaki hakkındaki bilgi aktarmayı sürdürüyordu. İzmailova Kandelaki'nin bir zamanlar ülkenin en büyük altın madenciliği şirketlerinden birinin sahibi olan Süleyman Kerimov ile Rusya Federasyonu'na bağlı olan Çeçenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un sevgilisi olduğunu anlatıyordu. Kandelaki'nin özel uçaklarla dolaştığının altını çizen İzmailova bu yüzden cemaati muhakkak business biletle Kandelaki'yi karşılamalarını istiyordu. İşte İzmailova ile Ece Koç arasında geçen o ilginç konuşma. Ece Koç, Rusya'dan bir bayanı aramak istiyordum da şirket telefonu Rusça konuşuyor, siz arar mısınız diye rica edecektim. Leyla İzmailova, tamam yazınız tabii. Ece Koç, Tina Kandelaki. Ece Koç, bu bayan Oktar'la Davos İsviçre toplantısında tanışmış. Şubat 26'da bize misafir gelmeyi kabul etti. Leyla İzmailova, kadın Putin'in şimdiki genç karısının kankası. Ece Koç, anladım. Leyla İzmailova, yani gelirim demesi de ilginç ama bilemem. Yine de THY Business Class ancak belki de. Ece Koç, Davos ekonomi toplantısına gitti ya, Oktarlar İsviçre'de, orada arkadaş olmuşlar. Detaylı mektup yazdı, kabul etti, tarihi netleştirdik. Leyla İzmailova, maşallah, peki öyle dediyse? Leyla İzmailova, verdiği numara iş numarası da kendi çıkmaz tabii. Çünkü kendi Devlet Spor TV kanalının genel müdürü. Oraya da Putin'in genç işi getirdi onu. Leyla İzmailova, ama öyle gelirim demesi de ilginç. Çünkü arkadaş çok zeki ve bazen özel görevleri de yapıyor. Özel derken anlarsınız, bilgi toplama tarzı falan. Ece Koç, neden ilginç, çok farklı yerlere gidiyormuş zaten. Çok gazeteci geliyor bize, o da gelmek istemiştir. Leyla İzmailova, ilginç derken o artık öyle gazeteci seviyesinde değil, boyutu çok farklı. Kanal sahibi, kadın gazeteciliği çoktan bıraktı Rusya'da. Leyla İzmailova, bir, ailenin birçok özel bilgisine de ortak ki bizde başkanın özel hayatı kapalıdır herkese. Türkiye'deki gibi değil. O da bizimkinin ikinci hanımının çok yakın arkadaşı, düşünün. Özel işlerini de yapıyor. Kadın Türkiye'ye defalarca geldi. Öyle Türkiye'yi gezelim göreyim derdinde değil, amacı başka. Bir gün sonraki konuşmanın bir kısmı ise şu şekilde. Leyla İsmailova, business class 1400 lira olamaz. Ece Koç, business değil bu normal. Leyla İsmailova, kadın normalle uçmaz Ece Hanım. Leyla İsmailova, yani söylemem çok uygunsuz ama bu bayanın kimlerin kapatmasıydı döneminde herkes biliyor. Leyla İsmailova, Ramazan Kadirov, Süleyman Kerimovların. Leyla İsmailova, Kadirov özel uçakla aldırıyor ihtiyacı olduğunda ama çok pahalı bir kapatma bu. Eskiden beri, şimdi de, gerçi şimdi biraz yaşlandı. Çok özür diliyorum uygunsuz konu yazdığım için. Leyla İsmailova, çok kısa, yarın İstanbul'da olacağım inşallah. Belki Fatih'i kısa görürüm havalimanında, gelebilirse bir şeyler anlatırım. Sonra iletir o, tabii görebilirsem yarın. 10 Haziran 2018 tarihindeki yazışmalarda ise İsmailova Akkuyu projesi hakkında edindiği bilgileri cemaate yüz yüze aktarmak istediğini yazarken durumun hiç de iç açıcı olmadığından bahsediyordu. İsmailova projesinin geleceğinin bulanık olduğunu da ekliyordu. Ece Koç, nereye gidiyorsunuz? Leyla İsmailova, Akkuyu. Ece Koç, müsait vaktinizle gelişmeleri bir anlatır mısınız? Akkuyu projesinde döndükten sonra merak ediyorum. Leyla İsmailova, buradan olur mu bilemiyorum, parlak değil açıkçası. Çok çalma var her taraftan, herkes kendi cebini düşünüyor. Proje geleceği bulanık ama ikisi de 2023 diye anons ettiler, herkes inandı. 2023 olması imkansız. Anlaşılınca ne uyduracaklar merak ediyorum. Ece Koç, hayırlısı inşallah. Leyla İsmailova, bir başka da var, onu yüz yüze anlatırım. Biri gelirse ya da ben gelirsem inşallah. 91 ülkeden yüzlerce kişiye ait bilgi. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan ve İsmailova ile yazışmaları yürüten Ece Koç da ifadesinde çok kritik bilgiler aktarıyordu. Ece Koç, Leyla İsmailova için şöyle diyordu. Oktar'la birebir görüşme gerçekleştirdi. Leyla tercümesini yaptığı görüşmelerin içerikleri hakkında genelde Fatih Menet'e bilgi verirdi. Kırım görüşmelerinde de tercümanlık yaptı. Verdiği bilgiler üzerine Adnan Oktar yayında Kırım konusundan bahsederek bir de makale yazdı ve yayınlandı. Ece Koç'un ismini verdiği Fatih Menet de bugün firari konumda. Koç'un aynı dijital materyaller içerisinde Fatih Menet ile de yazışmaları mevcut. İddianamede Ece Koç'tan ele geçirilen bilgisayarın imaj raporunda 91 ülkeden 909 kişiye ait isim, e-posta, telefon numarası, adres ve hakkında tutulan not ve takip konusu gibi bilgileri kapsayan liste ortaya çıkıyordu. Mahkemedeki ifadesinde örgütte bulunduğum her saniye için çok pişmanım diyen Ece Koç, İsmailova'nın bilgi sızdırmasıyla ilgili olarak şunları anlatıyordu. Bir Soçi'yi aktarmıştı ama o zannediyorum ki açık bir toplantıydı. Oradan birebir anlatmıştı. Bir tane onun içeriğini hatırlayamadım ancak gizli bir, yani basına açık olmayan bir toplantı olduğunu söylemişti. Türkiye'de üst düzeyden kişilerin geldiğini, bunun da çevirmenlik yaptığını söylemişti ama bilgileri hatırlayamadım daha sonra. Yani Akkuyu'dan bahsediyordu. Akkuyu ile ilgili genel bilgi sormuştum ben Adnan Oktar'a iletilmek üzere. Onun üzerine çok kısa bir bilgi verdi. Buradan anlatmam olur mu ama asıl başka bir şey var. Bu konuyu ancak yüz yüze size iletebilirim dedi. Kime anlattığını bilmiyorum. Sonra operasyon oldu ama genelde Fatih Menet'i sık sık orada şirketi var. Bu şirketinin başında da Leyla duruyordu. Tüm lojistik falan o tarz bir şirket. Ece Koç ayrıca Leyla İsmailova'nın toplantının gidişatını ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyebilecek konumda bulunduğunu söylerken İsmailova'nın üst düzey toplantılara iştirak ettiğini de anlatıyordu. Leyla İsmailova'nın cemaate katkısı ve görevi öyle çoktu ki Rusya'da en kritik bağlantıları sağlarken ülkenin köklü gazetesi Pravda'da Ece Koç'un yazdığı ancak Adnan Oktar'ın adının verildiği makalelerin yayımlanmasını sağlıyordu. Leyla İsmailova'nın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Türkiye'yi orduda hareketlilik var diyerek uyaran Avrasyacılığın teorisyenlerinden olan Rus jeopolitikçi Alexander Dugin ile de sıkı ilişkileri vardı. Ece Koç ifadesinde İsmailova'nın göreviyle ilgili şu çok önemli bilgileri veriyordu. Rusya bağlantısı ile ilgili olarak Fatih Menet'in şirketinde yönetici olan ve Rusya'daki işlerini takip eden Leyla isimli Rus kökenli veya Tatar bir kız vardı. Soyadını hatırlamıyorum ama maillerimin içerisinde bana kitap ile ilgili mail attığı için soyadı olabilir. Bu kız kitapların, makalelerin, belgesellerin Rusça'ya çevrilmesini yapardı. Ayrıca Rus gazetecileriyle bağlantı sağlardı. Leyla'nın Putin'in danışmanı Alexander Dugin ile de bağlantısı var. Bu kişi Katehon Düşünce Kuruluşu'nda yöneticiydi. Leyla ayrıca çok üst düzey bir tercümandı. Türkiye'den bakan veya üst düzey bir görevli gittiğinde Rus yetkililer ile yapılan görüşmelerin tercümesini yapıyor. Dugin ile de bu sayede tanıştı. Leyla tercümesini yaptığı bu görüşmelerin içerikleri hakkında örgüte bilgi vermesi için genelde Fatih Menet'e bilgi verirdi. Adnan Oktar ile ara ara birebir de görüşürdü. Leyla en son Akkuyu görüşmelerine katıldı ve burada tercüme yaptı. Özellikle son dönemlerde sık sık tercüme yapmak için Türkiye içinde ve yurt dışında seyahat ediyordu. Hatta bu yüzden kitap çevirilerine çok fazla yardımcı olamıyordu. Leyla ayrıca Kırım görüşmelerinde de tercümanlık yaptı ve Fatih Menet'e bilgi verdi. Bunun üzerine bu Kırım konusunu Adnan Oktar yayında anlattı ve ardından kendi adıyla Katehon'da yayınlanmak üzere bir makale yazıldı. Bu makale 08.03.2017 tarihinde yazıldı ve yayınlandı. Leyla Rusya'da Oktar Babuna'yı bir televizyon kanalında programa çıkardı. Bu kanal Katehon'a bağlıydı. Ayrıca Pravda gazetesinde Adnan Oktar'ın makalelerinin yayınlanmasını sağlıyordu. Bir defasında da İbrahim Tuncer ve Zafer Fırat'a Rusya'da çeşitli görüşmeler ayarladılar. Bu görüşmeler politikacı, dini lider ve düşünce kuruluşlarıydı. Bu görüşmeleri de Lale Camcı, Sinem Tez yapar ayarladı ve Leyla bu görüşmelerde yardımcı oldu ve bazılarına bizzat katıldı. İşte bu kadar kritik bir isimdi Leyla İsmailova. Peki Leyla İsmailova bu suçlamalara nasıl yanıt veriyordu? İsmailova sunduğu savunmasında hayatım boyunca Rusya Dışişleri Bakanlığı personeli olmadım ve de başka resmi bir kurumda da herhangi bir görevim olmadı derken, defalarca kez mesajlaştığı Ece Koç'la ilgili olarak da Koç'u hayatında bir kere gördüğünü, Koç'un kendisi hakkında söylemlerinin ise gerçek dışı olduğunu savunuyordu. İsmailova WhatsApp mesajlarını da kabul etmiyordu. Eksik çeviri yaptığı konusundaki iddialar için ise Leyla İsmailova şu ilginç savunmayı yapıyordu. Suriyeli delegelerden bazı gruplar tarafından Türkiye aleyhine çok ağır ifadeler, yakışmayacak argoya varan cümleler sarf ediliyor. Basın toplantısında çevrilmeyen cümleler sadece argo ifadeler içerenler. Burada devlet sırrı niteliğinde bir bilgi yok ve çevrilmeyen cümleler Ece Koç'a çevrilip iletilmiyor. Öte yandan Ece Koç'un WhatsApp konuşmalarında Enes Münih, Eda Amerika, Mehmet Ukrayna gibi kayıtlı kişilerle de birçok yazışma yaptığı, cemaat adına bu ülkelerde kitap ve bildiri dağıtımları yapılarak fotoğrafların Ece Koç'a gönderildiği görülüyordu. Özetle, Oktar ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında bu şekilde varlığını ve gücünü gösteriyor, birçok önemli konumdaki insana temas ediyor ve bir takım faaliyetlerle sempatizan toplamaya çalışıyordu. Anlaşılacağı üzere en kritik toplantıda da bir evin bahçesindeki buruşan bildiride de Oktar beliriyordu. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 116.